Ayrım 2, Bölüm 2, Başlangıçlar, Sayfa 25. 1960'ta Haşhaşilerin Vadisi'ne ikinci bir yolculuk yapacağımıza dair kesin karar alınana kadar 2 ay İngiltere'de bekledik. Yolculukta bir öncekinde sahip olduğumuzdan daha fazla uzmana sahip olacağımız kesindi. Benden lider olmam istendi. Richard Mordaunt da yardımcım olacaktı. Ayrıca arkeolog, dağcı, fotoğrafçı, haritacı ve kartograf, levazım subayı ve sağlık memurumuz olacaktı. Kendimizi çok canlı hissediyorduk. 1959'daki gezimizin üyelerinin 3'ü İran'dan döndükten sonra Londra Tropikal Hastalıklar Hastanesi'nde uzun bir süre kalmışlardı ve bunun tekrarlanmasını istemiyorduk. Sıradaki adımımızın kim olduğunu ve neyi amaçladığımızı anlatan bir kitapçık çıkarmaktı. Bu kitapçıkta 1960 gezisinin amacının 1959'un keşiflerini teyit etmek ve daha detaylı araştırmak, incelememizi Haşhaşilerin birçoğu Batılılar tarafından henüz keşfedilmemiş bölgelerini içerecek kadar genişletmek olduğunu anlattık. Bilimsel programla ilgili ciddi detaylara girdik ve 5 ana başlık belirledik. 1. Tarihsel maymun dizele özel bir önem vererek Haşhaşilerin önemli kalelerine dair yer planlarını da içeren detaylı araştırma, incelenmemiş vadilere, özellikle de daha önceki kalelere ve topluluklara dair kanıtlar sunan Askavar'a girmek. 2. Arkeolojik. Araştırılan bölgelerdeki nesnelerin ve çanak çömleğin alınması. 3. Coğrafi. Bölgede yaşayan insanların hayatları, ekonomik ve kültürel özellikleri. 4. Tıbbi. Bölgenin tıbbi bir incelenmesi. 5. Fotoğraf. Vadilerdeki yaşamın kamera ve teyp kaydının alınması, Haşhaşi kalelerinin yerleşim ve topografyasının kaydı. Bu programı İmparatorluk Coğrafya Topluluğu'na gönderdik ve onların destek yardımlarını istedik. Mareşal Sir Claudia Auchinleck yine patronumuz olmayı kabul etti ve diğer sponsorumuz da çelik dünyasında iyi tanınan bir sanayici ve büyük bir gezgin olan Sir George Bimey'di. R.G.S. İmparatorluk Coğrafya Topluluğu. Formunu doldurduk ve görüşme için beklemeye başladık. Belirlenen günde maalesef kendim gidemedim ve yerime Richard gitti. R.G.S. komitesi geziyle şüphesiz ilgileniyordu ama desteklemek için coğrafyayla yeterince ilgili olmadığımızı düşünüyorlardı. Bu durumu düzeltmek için Rob Pinder Wilson bize çok değerli referans mektupları vermeye razı oldu. Bu destekle devam edeceğimizi ve sanayiciden ya da başka bir yerden yardım alabileceğimizi hissettik. Herhangi bir gezinin üyelerini seçmek hiç şüphesiz bir liderin en önemli görevlerinden biridir. Wellington'daki öğrenim kadrosu, savaşta ve barışta tehlikeli ve zor işlerin üstesinden gelecek cesaret ve yeteneğini göstermiş çok sayıda insanı barındırıyordu. Onlardan ikisine bize katılıp katılmayacaklarını sordum. 47'sinde olmasına rağmen hala formda, dayanıklı ve sırım gibi olan Geralt Hawkins bizim sağlık görevlimizdi. Ancak yolculuk ekibi İngiltere'yi terk etmeden önce maalesef geri çekilmek zorunda kaldı. 1936'da Oxford Üniversitesi'nin Güneydoğu'ya düzenlediği geziye katılan bir yönetici öğretmen olan Robert Hayes, kutup karlarını İran'ın güneşten yanmış ovaları ve dağlarıyla değiştirme fikrinden dolayı heyecana kapılmıştı. Ona dağcımız olup olmayacağını sordum ve sonra gerekli ekipmanları yazdı. Levazımcı olarak Bristol'de Redifisom'la çalışan ve aynı zamanda Wellington'da öğrenci olan Mitchell Oliver'i seçtik. Ekibin en genç üyesiydi ve sadece 20 yaşındaydı. Ama dayanıklı ve işinde iyiydi. Bu adamlar gezi için tatmin edici bir çekirdekmiş gibi görünüyorlardı. Kısa bir süre sonra Londra yakınlarındaki bir hastanede çalışan genç ve zeki İranlı doktor Minov Sebetian'la tanıştırıldım. 8 yıl önce İran'dan ayrılmış ve tıp çalışmalarını devam ettirmek için İngiltere'ye gelmişti. Amacı bir İngiliz üniversitesinden cerrahlığa dair bir master derecesi almak ve sonra da öğretim görevlisi olarak Tahran Üniversitesi'ne dönmekti. Onun da katılması iki doktorumuz olması anlamına geliyordur ama bunun bize avantaj sağlayacağını hissettik. Eğer gezi ekibi ikiye ayrılmak zorunda kalırsa ki çok olası görünüyordu, her ekibin bir doktoru olacaktı. Geralt Harkins'in sağlık görevlimiz, Minov Sebastian'ın da tercümanımız olması noktasında anlaştık. Geralt geziden çekilmek zorunda kaldığında Minov'dan hem doktorluk hem de tercümanlık görevini üstlenmesini istedik. Tüm kartografik meselelerden sorumlu olacak haritacımızı bulmak için orduda araştırma yaptık. Askeri İnceleme Müdürlüğü genç bir mühendisin bu geziye katılması fikrine istekle onay verdi. Bu işe gönüllü olan herkesin Londra'ya yazması için bir duyuru yaptılar. İstediğimiz temel özellikler, adayın birinci sınıf bir haritacı ve kartograf olması, ayrıca patlayıcılar hakkında bilgi sahibi olmasıydı. Bu aşamada eğer maymun dize girmek istiyorsak, bunu dehlizleri ufak patlamalarla temizleyerek yapabileceğimizi hissediyorduk. Bu patlamalar dikkatlice kontrol edilmeliydi. Aksi halde değerli çanak çömleğe zarar vereceğimiz gibi normalde aşacağımızdan daha fazla molozla uğraşmak zorunda kalabilirdik. Toplam 20 kişi bu göreve aday oldu. Kısa bir liste hazırlandı ve Edinburgh'daki ordudaki harita merkezinden Rodie Dugmore karar kıldık. Fotoğrafçıyı seçmek daha zordu. Biraz daha para toplamak için The Times'ın personel sütununa şu reklamı verdim. Gezilmemiş bölgeler. Haşhaşilerin vadilerine girme seferi acele yardım istiyor. Bu çıkarcı çağda aydınlanmış hayırsever var mı? BBC bunu fark etti ve sabahki bugünkü gazetelerden programında gösterdi. Bu çoğu yolculardan gelen bir mektup çığı yarattı. Ancak yakından incelendiğimizde hiç kimsenin hesabımıza çok uygun olmadığını fark ettik. Yıllarını Hollywood'da belgesel film çekerek geçiren ve şu an Venedik'te kısa bir tatil yapan Richard'la yürekli genç Amerikalı olan Ragnar Van Leyden'i duyduğumuzda ne yapmamız gerektiğini gerçekten merak ediyorduk. Ona yazdık. Cevabında Haşhaşilerin Vadisi'ne gitmekten daha iyi bir şey olamayacağını söyledi. Richard ve onun İtalya'da görüşmesi kararlaştırıldı ve Ragnar imzayı orada attı. Hala bir arkeoloğumuz yoktu. Tüm çabalarımıza ve Ralph Pinder Wilson'unkilere rağmen birini bulamamıştık. İlk bakışta çok büyük bir handikap olarak görünüyordu bu. Haşhaşiler çalışması yüksek uzmanlık isteyen bir işti ve dünyada bunun üzerine alabilecek kadar yetenekli 3 ya da 4 kişinin olduğunu varsayıyordum. Bu alanda çok yeni olmama rağmen bulduğumuz herhangi bir şeyin önemine dair doğru bir fikir edinebilecek kadar tecrübeye sahiptim. Orta Çağ İran'ı konusunda uzman bir arkeolog bulmanın yolculuğa katacağı masrafı da düşünerek bu işe daldım ve arkeolojik çalışmanın kişisel sorumluluğunu aldım. Sonunda kararın doğruluğu kanıtlanacaktı. The Times'a verdiğim reklamdan sonra aldığım mektuplardan biri de Londra'daki İran Ulusal Petrol Şirketi'ndendi. Petrol kelimesi sınırsızca harcama yapmamızı sağlayacak dolarla dolu para çantaları düşüncelerini akıllara getirdi. Londra temsilcisi Bay Nabavi gidip onu görmemi istiyordu. Tahran gazetelerinden İran'a başka bir gezinin daha yapıldığını okuduğunu ve şirketinin yapabilecekleri her noktada yardım etmek istediğini söyledi. Maalesef doğrudan bir finansal destek sunamıyordu. Ama İran'da ihtiyaç duyacağımız tüm petrolü, Land Rover'leri, gereken tüm taşıtları ve doyurucu miktarda stok ve ekipmanı sağlayacağına dair söz verdi. Ek olarak eğer istersek bir tercüman ve bir mühendis görevlendirebileceklerini söyledi. Dikkatimizi ekipman sorununa yönelttik. Yolculuğumuzun Avrupa'da geçen kısmı boyunca yiyecek kullanımımızı minimuma indirmeye karar verdik. Ekipmanımızın ilk önceliğimiz olduğunu hissediyorduk. Ancak Gerald Hawkins konserve ve korunmuş yiyeceklerden oluşmuş yeterli miktarda yiyecek sağlanması konusunda ısrar ediyordu. 1959'da yakalandığımız sarılık ve dizanterinin köylülerden aldığımız etlerden kaynaklı olduğundan kesinlikle emindi. Ve bunun bir daha tekrarlanmaması noktasındaki vurgusunda ısrarcıydı. Rapinder Wilson, Bay Sainsbury'e, şimdi Lord Sainsbury, yakınlaşmamızı önerdi. Ve öyle yaptık. Kendisinin amatör bir arkeolog olduğunu ve bize 100 sterlinlik korunmuş yiyecek sunabileceğini söyledi. Bu haber her üyenin konserve tavuktan havyara ve pate de foie gras'a uzanan gereksinim ve tatlarına dair bir liste yapmasını gerektirdi. Egzotik lezzetlerin alınmasını kesin bir şekilde reddettik. Sonunda 50 sterlingi sığır etine ve geri kalanını da Geralt'ın yüksek besin değerlerinden dolayı tavsiye ettiği yiyeceklere harcadık. 5 doları da meyve salatasına harcadık. Böylece pazarları kendimize özel bir hoşluk yapabilecektik. Diğer firmalar da cömert davrandılar ve gezimize yoğun bir ilgi gösterdiler. Araştırmalarımıza göre 1960 yılında İngiltere'den dünyanın çeşitli bölgelerine 300'ün üzerinde sefer düzenleniyordu. Çoğu üniversitelerdendi ve ciddi geziler değillerdi. Yazıyor ve malzeme istiyorlardı. Bu tip gezintiler pazarı ciddi yolculuklar için bozuk hale getiriyordu. Aslında 2 Land Rover ayarlamayı düşünüyorduk ama bu bizim petrol, yağ ve yedek parça ihtiyacımızı 2 katına çıkarırdı. Bu yüzden uygun bir fiyatla 1958 model ikinci el bir Land Rover aldık. Uzun tabanlı bir modeldi ve Akrov tarafından takılmış bir üst bagajımız vardı. Böylece port bagajda uyuyabilecektik. Mayıs ayında Daily Telegraph kaleye yapacağımız gezi hakkında şu ana kadar kimsenin maymun dize getiremediğini ve bu yıl bir grup İngiliz'in 700 yıldır başaramayacağını denemeye girişeceğini söyleyen bir makale yayınlandı. Bu kendimizi daha kahraman hissetmemize yol açtı ama kendini beğenme eğiliminin öğretmenler odasındaki meslektaşlarım tarafından darmadağın edildi. Belki de biraz aceleci davrandığımı düşündüler ama alaylarının altında içten bir cesaretlendirme ve arkadaşça bir işbirliği vardı. Günler geçtikçe her şey daha hareketli olmaya başlıyordu. Wellington bizim karargahımızdı ve neredeyse her hafta ilerleme raporlarının sunulduğu ve sıradaki adımlarının düşünüldüğü toplantılar yapıyorduk. Richard Meeke ve Minow'un Land Rover'in ekipman ve stoğunu bize katılmaya karar verirse, Venedik'teki Ragnar Van Leyden'i de alarak almalarına ve geri kalanların Tahran'a varıp onlarla birleşmelerine karar verildi. Sıradaki şey Wellington Koleji'ndeki çalışma kadrosu tarafından yapılacak. Ve biri Alamut Vadisi gezisi 1960, diğeri de Londra, Tahran ve Dönüş yazan iki büyük tabela edinmekti. Land Rover servise girdi. Yeni lastikler ve yedek parçalar verildi ve 6 aylığına tamamen garantilendi. 29 Haziran'da Richard ve Mike vardılar ve yükleme işlemi başladı. Land Rover'in kapasitesinden daha fazla stok aldığımızı sonra anladık. Çabucak bir savaş konseyi ortaya çıktı ve hafif şeylerin ana grupla birlikte hava yoluyla götürülmesine karar verildi. Sigorta acentaları son denetimi yapmaya geldiler ve sahip olduğumuz tüm envanteri görmemizde yardımcı oldular. Land Rover'i ve trailer'i tatmin olana kadar tam 5 kere düzenledik. Land Rover ağır yükünün altında mükemmel bir dayanıklıkla duruyor, görünüyordu ama trailer öyle değildi. Hayati önemli olmayan ikinci el şeyleri içeri koymaya karar verdik. Bir anın başlığın altında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine dair uzun bir tartışma yaşandı ve sonunda iki araç arasında paylaştırıldı. Yükleme 1 Temmuz'da. Saat sabaha karşı 2'de bitti. Richard daha kısa bir yolculuk planı hazırlamıştı. Doğru Venedik'e gidecek ve Ragnar'ı görecek. Daha sonra Yugoslavya ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a gidecekti. Türkiye üzerinden de normal rotasını takip ederek Tahran'a varacaktı. Her şey iyi giderse, belge ve geçişlerde sorun çıkmazsa 10 günde Tahran'a varacaklardı. 2 gün önce Tahran'daki bir arkeologdan gezimize katılma önerisi aldık. Richard ona gereken bilgiyi verecekti ama maalesef bu öneri bir yere varmadı. Ertesi sabah saat 6'da Land Rover sessizce yola çıktı. Robert, Mox ve ben Richard ve Mike'nin gidişini görmek için erkenden kalktık. Sebastian onlarla Londra'da görüşecekti. Saat 11'de Dover'daydılar. Yolculuğumuzun ilk fotoğrafını almıştık. Başlangıç, Land Rover, Tahran'da görüşürüz. Bağırışları arasında motorunu harıldatarak Wellington'da ana yoluna girdi. Ve 1960 gezisi başladı. Bir fincan kahve içmek için odama döndüm ve telefon çaldı. Arayan Minov Sebastian'dı. Üzüntülü bir sesle aile çevresinin kendisini ziyarete geldiğini ve bir haftadan fazla bir süre İngiltere'de kalacaklarını ve Richard'la birlikte gidemeyeceğini söyledi. Minov ekibin ardından uçakla gelecek ve Richard'la Erzurum'da buluşacaktı. Dover'daki liman yetkililerine telefon edecek zamanımız vardı ve uçak birkaç testlik Bulgaristan vizesinin kaybolması gibi hariç her şeyin iyi gittiğini öğrendik. Daha sonra bir Londra sokağında bulundu. Her yolculuğun kendi diş çıkarma bunalımı vardır.